Mısra-i Berceste. Mısra-i Berceste ile karşınızdayız. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, sesimizi sizlere Aslı Yıkılmaz ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ve değerli hocamız şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Özbahçe. Hoş bulduk. Cahit Zarifoğlu'nun 1973 yılında çıkan en bilinen eserlerinden biri olan ikinci kitabı Yedi Güzel Adam isimli şiir kitabıyla aynı adı taşıyan şiirinden söz edeceğiz ama önce Cahit Zarifoğlu'nun şiiri hakkında kısa bir değerlendirme yapalım. Sayın hocam buyurunuz.
Yedi Güzel Adam ifade buyurduğunuz gibi Cahit Zarifoğlu'nun belki de en bilinen eserlerinden biri dediniz ama en bilinen bile diyebiliriz. Neden? Çünkü çarpıcı ve güzel bir başlık. Biz de tırnak içinde adamlara veya erkeklere güzel sıfatı yakıştırılmaz pek. Adamları güzel sıfatıyla yedi güzel adam şeklinde tanımlaması çok çarpıcı ve yeni bir ifade. Bundan olsa gerek en çok okunan şiirlerinden birisi. Fakat Cahit Zarifoğlu şiir okuyucusu katında da en çok okunan şairlerden biri değildir. Ancak seçkin okuyucuların ilgi gösterdiği sıkı şiir sahibi bir şairdir. Türk şiirinde ikinci yeniden sonra İsmet Özel ile birlikte gelen iki büyük ustamızdan birisidir. Gerçekten modern şiirimize İsmet Özel ile birlikte ivme kazandırmış büyük şiir sahibi, büyük şair tanımlaması yapabileceğimiz önemli bir şairdir. İkinci yeniye kapalı şiir, sıkı şiir, zor şiir, anlaşılması güç, anlamsız hatta eleştirileri yöneltilmiştir. Cahit Zarifoğlu ikinci yeniye nazaran daha kapalı bir şairdir. Yani Zarifoğlu'ndaki kapalılık veya anlaşılması güçlük meselesini kapalı kere kapalı şeklinde ifade edebiliriz. Cahit Zarifoğlu'nun şiirinin geneline baktığımızda anlam kolayca kendini vermez. Bu doğru. Tabir caizse Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinde derin anlam diyebileceğimiz bir özellik vardır. Derin anlam, şiirin bize sunduğu veya sunmak istediği anlama ulaşabilmek için bizden ciddi sayılabilecek bir çaba istiyor. Yani anlam bir okuyuşta, yüzeyde kolayca bizi beklemiyor. Bizim şiirin bize iletmek istediği asıl anlama ulaşabilmek için bizden belki de şairin o eseri ortaya çıkarmasına koşut bir çaba istiyor. Bu yönüyle Türk şiirinde eğer bir şaire kapalı şiir eleştirisi yöneltilecekse bu şairin ben Cahit Zarifoğlu olduğunu düşünüyorum. Hatta Cahit Zarifoğlu bu kapalı şiir anlamı güç şiir eleştirilerinden sıkılmış olacak ki son zamanlarında çocuk şiirleri yazmıştır. Aynı şekilde çocuk masalları yazmıştır, çocuklara hikayeler yazmıştır. Hatta burada bir parantez açıp düz yazıya daha çok vakit ayırmaya başlamıştır. Ben bunun bu kapalı şiir eleştirilerinden sıkıldığı için yaptığını düşünüyorum. Hatta çocuk şiirlerini bu zor şiir eleştirilerine bir cevap için veya bundan kaçmak için yöneldiğini düşünüyorum.
Düz yazılarındaki anlam nasıldı peki?
Düz yazılarında tabii ki şiirlerine nazaran daha açık ve anlaşılır. Düz yazının karakteri zaten açık, seçik, net ifadeler olacak ki düz yazıdan bahsedebileceğiz.
İçeriği de anlaşılabilsin tabii, bu şekilde.
Fakat buna yönelmesinin bence en temel sebebi şiirine çok sık yöneltilen anlamadık, işte kapalı, anlamsız bu eleştiriler olduğunu düşünüyorum. Ve şiir hayatı boyunca bu baskı altında çalışmış, şiir yazmış bir şairdir Cahit Zarifoğlu. Hatta İsmet Özel Zarifoğlu'nun ölümünün ardından yazdığı yazılarda ki İsmet Özel Zarifoğlu'nun ölümünün ardından iki yazı yazmıştır. Bu İsmet Özel'in yazı tarihinde olmayan bir şey. Yani ben İsmet Özel'in bir şair hakkında veya bir şair arkadaşının ölümünün arkasından iki defa yazı yazdığını hatırlamıyorum. bunu sadece Cahit Zarifoğlu için yapmıştır. O yazılardan birisinde bu konuyu İsmet Özel de gündeme getirmiş ve şiirinden taviz verdi. Bu zor şiir eleştirilerini cevaplamak için hani daha böyle sade, anlaşılır şiirler yazdı. Orada bile standardı yüksekti anlamında bir tespiti var.
Evet. Söze başlarken seçkin okuyucuların şairidir dedik Zarifoğlu evet. için. Peki iyi bir şiir okuyucusu olabilmek, anlamı kapalı olan şiirleri anlayabilmek için okuyucunun ne gibi özelliklere sahip evet. olması lazım?
İkinci yeniden itibaren biz de kapalı şiir şeklinde bir kavramlaştırma yapıldı ve bu bizim literatürümüze yerleşti. Kapalı şiir kavramlaştırmasıyla kastedilen de bir şiiri bir okuyuşta kolayca anlayamamamız ve bunu tanımlamak için de bu şiir kapalı. Yani biraz daha sert eleştiri getirenler anlamsız şiir diyordu. Ama biraz daha insaflı olanlar kapalı şiir kavramlaştırması yaptılar. Tabii bu şiir okuyucusu olup olmamakla alakalı bir şey. Bir şiire nüfuz meselesi başlı başına okuyucu olmanın ötesinde şiir okuyucusu olmakla alakalı bir mesele. Fakat İsmet Özel şiir okuyucusu diye bir kategoriyi kabul etmiyor örneğin. Şiir okuyucusu diye bir okuyucu türü yoktur diyor. Ne demek bu? Şiir okuyan herkes şairdir. Hatta şair olmadan iyi bir şiir okuyucusu olunamaz şeklinde bir mottosu var İsmet Özel'in. Bu yaklaşıma ben modern şiir farkıyla katılıyorum. Yani önceki dönemlerde modern şiir, klasik şiir ayrımı yaptığımızda şiirden anlamayan ama okuyucu olan, entelektüel kişiliği olan bir kişinin bir şiir metnini okuduğunda anlayabileceğini düşünüyorum. Ama modern şiire geldiğimizde modern şiirden gerçekten anlayabilmek için modern şair kadar şiirden anlamak icap ediyor. Bu biraz uzmanlaşmayı ne yazık ki getiriyor. Uzmanlaşma her zaman iyi bir şey değildir. Bazen mesela şiirin dışa açılması, herkesle buluşması söz konusu olduğunda bunu önleyen bir şey.
Geniş okuyucu kitlelerine mi ulaşmasını
engelliyor? Evet, geniş acaba? Okuyucu kitlesi diye bir şey kalmıyor işte bu uzmanlaşmayı getiren olgudan dolayı.
Sınırlı seçkin bir zümre evet. tarafından okunup anlaşılabilen şiirler.
Evet, yani bu yani bir yönüyle iyi olsa bile aslında kötü bir şey. Bugün de roman ve hikayeye nazaran şiirin okuyucu geniş kitleler anlamında geride kalmasının temel nedeni de bu. Şiir sizden daha çok donanım istiyor. Romanı veya hikayeyi işte herkes bir noktadan sonra okuyabiliyorken şiiri aynı şekilde okuyamıyor. Dediğim gibi İsmet Özel'in yaklaşımına modern şiir kaydıyla kesinlikle katılmak gerekiyor. Şair olmadan iyi bir şiir okuyucusu olunamaz veya dolayısıyla şiir okuyucusu diye bir tür kategori yoktur cümlesini kurabiliriz ve ben şiir okuyucusuyum diyen herkese şair gözüyle bakabiliriz. Cahit Zarifoğlu da böyle bir şair. Okuyucusundan şair olmayı isteyen bir şair. Eğer siz diyor beni okuyacaksanız şiiri benim gibi kavrayacaksınız. Yani şiir okuyucusu şiiri şair gibi kavrayan okuyucudur dememiz gerekiyor. Özellikle Zarifoğlu'nu esas aldığımızda.
Evet. Değerli hocam, Cahit Zarifoğlu'nun Yedi Güzel Adam şiirinden bir bölüm dinleyelim, soluklanalım, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Tabii ki.
Yedi güzel adam, biri bir gün bir dağ gördü, gereğini belledi. Ki o da ağaçsız ve yalnız, gökle alıp veriyordu. Rüzgarla ürperir gibi olurdu. Beygirin derisi nasıl ürperirse boydan boya dokununca. Yılanla, akreple, kertenkele, tavşan keklik kurtla, onlarla, hayvanlarla kımıldanırdı. Dağ bu, serpilmiş, atılmış, yer kapmış, başa kurulmuş. Böbürlenmeden, iri, kendiliğinden koca. dağ bu, devir. Söz gelsin, kervan devri eteğinde ipek yolu zencefil yolu. Kara ve beyaz yolu zenci. Develer içerek karınlarından, tüylerinden geçirerek, dağ yiyerek söz gelsin. Beslenirlerdi. Dağ bu, devir, kuş devri. Geçerdi kartal. İşte o kartal, renksiz ısı vermeden, ürkmeden, ürkütmeden, kendinden geçerek süzülür, dikine batar, dikine çıkar. Coştu mu, vurur kendini dağa, ölürdü parçalanarak.
Bu insanlar dev midir, yatak görmemiş gövde midir? Böyle başlıyor Cahit Zarifoğlu'nun Yedi Güzel Adam isimli şiiri. 6 bölümden oluşan şiirde 7 adamın konusu geçmektedir. 7 güzel adamdan biri kan görür, gereğini beller, biri aşk görür, gereğini yapar, biri yar, biri bela, biri dar, biri dağ, diğeri ise sofra görür ve gereğini yapmıştır. 7. güzel adamsa hepsini görmüştür. Kitabı adını veren 7 güzel adam kimdir?
Evet, güzel bir soru.
Bu soru açıklaması da bir o kadar zor herhalde.
Evet, şundan dolayı zor. Mesela 7 güzel adam kimdir? Çok somut bir soru. Bu soruya şu dur diye cevap verildiğini biliyorum ben. Ama aklımdayken şunu da söyleyeceğim. 7 güzel adam dediğimiz vakit 7 güzel adam şiiri sanki 7 bölümden oluşuyormuş gibi bir algı otomatik olarak geliyor bize. Oysa şiir sizin söylediğiniz gibi 6 bölümdür. 7 Güzel Adam başlıklı kitapta 5 bölüm var. Bir de 7 Güzel Adam'dan sonra 3. kitabı Zarifoğlu'nun Menziller, orada da bir bölümü var. Toplam 6 bölüm. 7. bölüm de var gibi anlaşılıyor 7 Güzel Adam denilince ve her bir bölümde bir adam anlatılıyor gibi. Bence şiiri baştan sona okuduğumuzda bir tane adam anlatılıyor. Yani 7 tane güzel adam değil de bir tane güzel adam anlatılıyor. Ben böyle anlamaya daha yakınım. 7 güzel adamla ilgili örneğin birçok yazılar yazıldı. Bu kitaba ilişkin bir hatıra literatürü oluşturuldu bile diyebiliriz. Siz de çok iyi biliyorsunuz, bir dizi film çekildi. Burada bu 7 güzel adama tekabül eden tiplemeler yapıldı. Ama ben Cahit Zarifoğlu'nun söyleşilerinde veya hatıralarında veya düz yazılarında bu 7 güzel adama ilişkin, işte ben şu adamla şunu kastettim, bu adamla bunu kastettim anlamında bir açıklama veya ima hatırlamıyorum. Böyle bir şey yok.
Bunu biraz okuyucuya mı bıraktı acaba?
Yani okuyucuya bıraktı. Okuyucu da böyle bir yakıştırma yaptı diyebiliriz. Zarifoğlu'yla ilgili özel sayılarda, edebiyat dergilerinin özel sayılarında, onu tanıyan insanların hatıralarında, özellikle bu 7 Güzel Adam bahsi ayrı bir yer tutuyor. Cahit Zarifoğlu'nun çocukluk arkadaşları, yakın arkadaşları, ki bunlar edebiyat çevresinde de arkadaşları olmuştur, bu arkadaşlarına ilişkin bir literatür üretiliyor. Ben Cahit Zarifoğlu'nun 7 Güzel Adam başlığının güzel bir buluş, güzel bir kitap ismi, çarpıcı bir ifade olduğunu düşünüyorum. Ve 6 bölümden olan şiirde de 7 tane güzel adamdan değil de bir tane güzel adamdan, yani o şiirde tek başına konuşan özne, yani o şiiri bize anlatan, söyleyen kişi kimse, onun anlatıldığını düşünüyorum. Ayrıca ikinci yeniden itibaren bu modern şiir geleneğimizde kahraman veya karakter diyebileceğimiz tiplemeler pek yok. Örneğin Sezai Karakoç, Hızır'la 40 Saat. Yani biz Hızır'la 40 Saat okuduğumuzda bir Hızır kavramlaştırması, karakteri, karakter özellikleri hani bir çırpıda sayamayız. Örneğin sinemada veya romanlarda çeşitli kahramanlar, karakterler vardır. Ona özgü özellikler vardır. Bizim şiirimizde böylesi karakter pek yok. Hatta önceki programlarımızda örneğin Çağrılmayan Yakup'tan bahsettik. Edip Cansever böylesi kahramanlara en açık şairlerimizden birisidir. Orada bile kahramanların adı değişse bile temeldeki kişilik aynı kişiliktir. Yani bir ben vardır, konuşan özne vardır. O öznenin adı bu şiirde Yakup oluyor, bu şiirde Ruhi Bey oluyor. İşte burada Yedi Güzel Adam veya diyelim ki Yedi Güzel Adam kitabında işte Zeynep karakteri var. Kadın erkek olduğunda bile aslında çok fazla değişmiyor. Bir tane özne, temelde konuşan kişi ama bunun ismi değişiyor, şairi değişiyor. Fakat temelde tek kişi bence. Yani Yedi Güzel Adam'ı okuyup biz ortaya bence yedi tane adam veya karakter koyamıyoruz. Tek bir karakter var.
Koyanlar da yanlış bir tespitte bulunmuş olabilir mi
sizce? Ben onlara yanlış tespitte bulunmuş da diyemem. Yani ona özgü bir çıkarım demek daha doğru. Fakat dediğim gibi yani Zarifoğlu'nun yazıp çizdiklerinde, söyleşilerinde, günlüklerinde veya işte ondan nakledilen bir ifade, herhangi bir anekdot, ben şunu kastetmiştim, şu kişi şudur, işte şu bölümde şu kişiyi anlattım gibi bir ifadeye ben hiç rastlamadım.
Değerli hocam, 1973 yılında kitabın çıktığını biliyoruz. Yedi Güzel Adam isimli şiir kitabının yayınlandığı o yıllarda, 70'li yıllarda Türk şiir ortamı nasıldı?
Yani 70'li yıllar İsmet Özel'in bile ikinci yeni eleştirisi yaptığı yıllardır. Aslında 70'li yılları en güzel ifade eden cümle bu olabilir. Yani İsmet Özel bile ikinci yeni eleştirisi yapmaktadır. İsmet Özel bile diye niye söylüyoruz? Çünkü ikinci yeni, yani modern şiirimize en büyük ivmeyi kazandırmış iki şairden birisidir Zarifoğlu ile birlikte İsmet Özel. İsmet Özel bile ikinci yeni eleştirisi yaptığına göre 70'li yıllar nasıldır sorusu kendiliğinden cevaplanmış oluyor. Toplumcu gerçekçilik diyebileceğimiz bir anlayış çerçevesinde herkes belirli fikirlerin, dünya görüşlerinin, hatta siyasi davranışların veya tavırların bir de şiirde ifadesinden söz etmektedir. Şiir denildiği vakit akla sadece bu gelmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse Türk şiiri kalite açısından ama genel ortamı esas alarak kalite açısından son derece düşük seyretmektedir. Bu yıllarda adeta birer pırlanta gibi ortamdan sıyrılıp çıkan iki büyük şairimiz vardır. İsmet Özel ve Cahit Zarifoğlu. Bu iki şairin de tek başına yapıp ettikleri bütün ortamı belirleyecek, tayin edecek güçte değildir. Yedi Güzel Adam Cahit Zarifoğlu'nun ikinci kitabıdır. İlk kitabı İşaret Çocukları Yedi Güzel Adam'a nazaran daha kapalı, tekrar programın başına dönelim, daha anlaşılması güç bir kitaptır. Aynı şey aslında İsmet Özel'in ilk kitabı için de geçerlidir. İsmet Özel'in ikinci kitabı da daha sosyal, toplumsal meselelere dönük bir kitaptır. Yedi Güzel Adam'da da bir leitmotif olarak, örneğin size beyaz haberler getirdim, İşte sevgili arkadaşlar toplanın beni dinleyin gibi ifadeler vardır Yedi Güzel'de ara ara. İkinci kitaplar artık 70'li yılların etkisi midir bilmiyorum ama biraz daha toplumu veya muhatap kitleyi esas alan bir yapıdadır. İlk kitapları ikinci kitaplarına nazaran, sadece anlaşılması için yapıyorum bu ayrımı, daha sanatsal diyebileceğimiz bir şekildedir.
Yedi Güzel Adam şiirinde ilk görülen kandır, bela, dağ, sofra telmihleri hep aşkla ilişkilendirilmiştir. Bunu biraz açar mısınız?
Yani şimdi mesela Yedi Güzel Adam'ı okuduğumuzda neden bahsediyor bu şiir bize sorusunu sorduğumuzda, diyelim ki Yedi Güzel Adam işte biri bir gün bir aşk gördü veya biri bir gün bir kan gördü, işte biri bir gün bela, değil mi? Veya evet, sofra. Hani bu şekilde açımlanarak giden bir olay var. Oralarda da onlardan bahsedecek veya o Yedi Güzel Adam'dan birisi ne gördüyse onu anlatacak gibi bir beklenti ile okuyoruz şiiri. Fakat şiirin bütününde her şey gelip bu aşk meselesine bağlanıyor. Büyük, uzun bir aşk şiiri okuyoruz. Bu aslında Cahit Zarifoğlu'nun bütün şiiri için geçerlidir. Yani Zarifoğlu neden bahsederse bahsetsin, bize hangi meseleyi iletirse veya tartışırsa veya açımlarsa açımlasın, konuyu getirip aşka bağlar. Yani Yedi Güzel Adam'da öyle bir yön vardır ki adeta doğanın içinde tek başına bir adam söz konusudur. Bu adam dünyaya adeta gözlerini ilk defa açmıştır. Dünyayı ilk defa tanımaktadır. İşte dağ nedir, nehir nedir, taş nedir, çiçek nedir, bitki nedir, ağaç nedir? Adeta bunları ilk kez görüyormuşçasına, bunlarla ilk defa tanışıyormuşçasına bir yaklaşım içerisindedir. Bu işlem içerisinde adeta bir Adem ile Havva hikayesi anlatılır. Fakat büyük şehir, modern insan, modern yaşantı dolayımından geçmiş bir adamın gözünden anlatılır bunlar adeta. Hayatında dağı hiç görmemiş bir adam gözüyle değil de modern şehir yaşantısından geçip gelmiş bir adamın gözüyle anlatılır adeta. Zarifoğlu'nda bu aşk meselesini ben Zarifoğlu'nun aynı zamanda önerisi olarak algılıyorum. Herkesin hayata ilişkin, insana ilişkin bir önerisi vardır. Şöyle yapmak lazım, şöyle yaşamak lazım anlamında. Zarifoğlu'nun önerisinin aşk, bu başlık altında da barış, güzel güzel kardeşçe yaşamak, fazla indirgemeci oldu biraz bu ifadeler ama buna yakın bir şey olduğunu düşünüyorum.
Efendim, anlatı tarzındaki şiir kitabıyla Türk Edebiyatı'nda modern şiir epiğinin en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilebilir mi?
Evet, Yedi Güzel Adam'a modern epik tanımlaması yapılır. Modern epik kavramlaştırması Moretti isimli bir akademisyene ait. 90'lı yıllarda böyle bir kavramlaştırma yapıyor yanılmıyorsam. Dilimize de modern epik şiir başlığıyla bu kavramlaştırmasında neyi amaçladığını ifade eden yazılarının toplamından oluşan kitabı çevrildi. Dilimizde de var. Mesela İkinci Yeni'nin ikinci kitapları veya ilk aynen Zarifoğlu İsmet Özel'de olduğu gibi İşaret Çocukları Cahit Zarifoğlu, Geceleyin Bir Koşu İsmet Özel, ilk kitap bütünüyle sanatsal ama ikinci kitaplar sizin modern epik şiir hatırlatmasını yaptığınız gibi daha bir şey söylemek isteyen topluma dönük ve uzun şiir. Aynı şey ikinci yenide de var. Elbette Yedi Güzel Adam'a modern epik şiir tanımlaması yapılabilir ama ben modern epik kavramlaştırmasının şiirden ziyade romana özgü olduğunu düşünüyorum. Roman bahsinde de Moretti kısaca şu hatırlatmayı yapıyordu. Eski çağlarda, ilk dönemlerde modern zamanlarda romanın yaptığını epik şiir yapıyordu. Modern epik şiir kavramlaştırmasının örneklemelerini de kitabında genellikle romanlar üzerinden yapıyor. Tabii şiir örnekleri de söz konusu. Fakat şiir örneklerinin şöyle olması gerekiyor. Tıpkı bir roman, hani bize bir şey anlatır, bir konu, kahramanlar, karakterler bir şeyleri temsil eder. Böyle bir bütünlük içinde bir şiir kitabı olmalı ki biz ondan modern epik şiir örneği olarak bahsedebilelim. İkinci Yeni, onu takiben Zarifoğlu İsmet Özel ve günümüze kadar getirelim kronolojiyi. Böyle bir somut kitap örneği bence yok.
Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da Mısra-i Berceste'nin sonuna geldik. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe'ydi. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Yedi güzel adam, biri bir gün bir sofra gördü, gereğini belledi. Sağdan soldan hoşça davetler, gül kuyusu etler, mevkiler, sözüm ona kadın, entrika, tehdit, teklif, pof pof. Kazanç, savaş, tüm ölüm işaretleri o ayrılmaz sofrasından. Yedi güzel adamdan biri bir gün bir sofra göreni diğer kardeşleri gibi Tanrı adıyla başlansın cömertliğe misillü bir sözle. Nalbant yani bıyıklarını çekerek çöker mavi bir yemekle başlardı. Bir kaçış. Belleğimi vur benim, azı vur debelensin. Bir at ansamblesini şaha kalkmışlığın psikodinamiğinden vurarak çocuk avuçlarında tablola. Yalın kılıç ve ünleme isteğiyle soy bir yanımı uzat mahzenlerdeki ses bloklarının içine. Hoyratken ellerim birer oymak bir göçebelik. Kız kazımağı daha bayıltıcısı olmadı iliklerimde. Ha ben ha varlık göçmeni kalbimin şuuru. Ağaçları dereye fırlattırır yamaca bilinçle ürküp evciliklerden. Gün, gün gün, gün. Yar bu obada evinde bir laleler içinde. Döşeğine ve uykusuna, binilişine ve ekmeğine rahat. Ulu Önder mübareki tasasız ve yavrusundan eminken, yedi adam her biri obalarda, bal kutusu kayalar ağzında, toprağın al suyu al tohumu. Ya Hak insana doğru, kıvrımları kokuları yükselir uçuşurken, her biri bir bezirgen oku, bir kervan koruyanı. Her biri bir yedi güzel adam bahadırı, beyi ya kılıççısı olarak dolanırlarken, obalarda, kentlerde, bahçelerde, ev ağızlarında. Bir gün bir sofra gören yiğit bir kadın dövdü. Elini bin tövbeyle yıkadı. Senin adınla başlarım ekmeğe, senin izninle varsak yarenliğe. Dostluk olup yardan, dostluk görerek göçer sözümüz dört başlı ejdere. Bir gün bir sofra gören yiğit bir günah sevdi. Belini bin tövbeyle yıkadı. Senin adınla, senin izninle. Dostluk olup geçer sözümüz. Gün, gün gün, gün. Onlar o obada, bu obada. Kan dolaşımı, soluk hızlanışı safalarında. Mısra-i Berceste.